Atatürk ve Adnan Saygun.
Ayrım 7.
Yunus Emre ve Dünya'ya Açılış. 1934 yılında başlayan Atatürk ve Saygun'un musiki devrimini yönlendiren işbirliği, Özsoy ve Taşbebek operalarının sahnelenişiyle parlak bir çıkış yapmasına rağmen ne yazık ki devam etmemiştir. Aynı yıl Atatürk'ün arzusu üzerine Türk musikisi hakkında Yalova'da Atatürk'e sunduğu geniş kapsamlı rapor, bu raporun tam metni Kültür Bakanlığı yayınları arasında yayımlanan Ahmet Adnan Saygun ve Geçmişten Geleceğe Türk Musikisi başlıklı kitabımda Saygun'un bana yazdırdığı özel bir açıklama mektubu ile birlikte yer almaktadır. Saygun, Atatürk ilişkisinin son bağı olmuş, bürokratlar tarafından Atatürk'ün arzusu hilafına rapor hasır altı edilmiş, Saygun da önderinden uzaklaştırılmıştır. O günlerde Atatürk'ün hastalığı ilerlemekte, musiki konusuna eski ilgisini gösterememektedir. Devlet yönetimine tedricen hakim olan bürokratlar, Atatürk'ün özel ilgisiyle önem ve değer kazanmış kişileri kendilerine göre hizaya getirme çabası içindedirler. Kulak ameliyatı geçirmek üzere İstanbul'a giden Saygun, aylar sonra 1936 Eylül'ünde Ankara'ya döndüğünde ortamın kendi aleyhine dönüştüğünü görür. Elle tutulur hiçbir sebep yokken Saffet Arıkan tarafından bakanlık emrine alınmıştır. Ankara Halk Evi ona sahne gerisindeki makyaj odalarından birini vererek geçimini sağlamak için 30 Türk lirası maaş bağlar. Saygun 1936 Eylül ayında bir sanat festivaline davetli olarak SSCB'ye gider. Dönüşünde gene Saffet Arıkan'ca halk evindeki görevine son verildiği, Ankara'da başka hiçbir görev alamayacağı, isterse İstanbul Konservatuvarı'na gidebileceği kendisine bildirilir. 1932'deki kuruluşundan beri Ankara Halk Evi'nde pek çok çalışmayı sürdüren, müzik konusunda fahri danışmanlık görevini üstlenen ve yine Halk Evi'nde kurmuş olduğu koronun yöneticiliğini yapan Saygun'a gerekçesi açıklanmadan işten el çektirilmiştir. O günlerde Marif vekaletinde tercüman olarak çalışan Sabahattin Ali, Saygun'a Paul Hindemith'in kendisi aleyhinde yazdığı bir raporu gösterir. Saygun'un bizzat okuduğu raporda şu cümleler yer almaktadır. Gençleri etrafında bayrak gibi toplayıp ihtilalin başı gibi dolaşan Saygun'un tam musiki reformunun yapılacağı sırada Ankara'dan uzaklaştırılması lazım. Ankara'daki havanın aleyhine değiştiğini gören Saygun, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda öğretmenliğe başlar. Bir Orman Masalı adlı bale müziği bu dönemde bestelenir. Bale öğretmeni Madame Arzumanova tarafından koreografisi yapılarak sahnelenir. Bir çocuk masalından kaynaklanan bu eser, musiki tarihimizde sahnelenen ilk Türk balesi olarak yerini almıştır. Saygun 1939 yılında Halk Evleri müfettişliği göreviyle yeniden Ankara'ya döner. Etnomüzikoloji araştırmaları ve yayınlarının yanı sıra Ses ve Tel Birliği adı ile yeniden düzenlediği korosu ile halk evi konserleri ve radyo programları tertipler. En önemlisi de 1942 yılında Yunus Emre Oratoryosunu tamamlar. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün özel ilgisi sayesinde Yunus Emre nihayet 1946 yılında Ankara'da bestecisinin yönetiminde ilk olarak seslendirildiğinde olağanüstü bir başarı kazanıyor. 1934 yılında Özsoy ve Taşbebek operalarının parlak temsillerinden sonra Saygun 12 yıl bestelerine gösterilen ilgisizlik çemberini nihayet kırıyor. Gücünü tartışılmaz bir şekilde herkese kabul ettiriyordu. 1947'de Paris'te biri konser salonunda, biri radyoda olmak üzere iki kez, 1958'de Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümünde New York'ta, biri ünlü şef Leopold Stokowski, biri de bestecisinin yönetiminde olmak üzere yine iki kez, daha sonraki yıllarda Budapeşte, Viyana, Bremen ve Berlin'de, bazı bölümleri de Lake Placid Kış Olimpiyatlarının açılışında olmak üzere 5 ayrı dilde seslendirilir. Her seferinde çok büyük bir ilgiyle ve övgüyle karşılanır. Paris konserinde dinleyici olarak bulunan müstakbel Papa 23. Yohannes, Yunus Emre için "Ne tuhaf, içten geldiği zaman bütün sanat eserleri Tanrı'yı aynı dille övüyorlar. Bu eserin güzelliğini bir Müslüman kadar bir Katolik de neden anlamasın? Herhalde ben anladım ve heyecanlandım," der. Türk musiki tarihinin şimdiye kadar dünya çapında en büyük olayı olan Yunus Emre, kuşkusuz Saygun'un yaşamında bir dönüm noktası olmuştur. Saygun yeniden itibar kazanarak Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki kompozisyon öğretmenliği görevini sürdürmüştür. 1948'de Ankara Devlet Operası'nın yeni binasının açılışı dolayısıyla bir sahnesi temsil edilen, 1953'te ise tamamı sahnelenen Anıtsal Kerem Operası'ndan sonra Saygun çalışmalarını daha çok enstrümantal eserlere yöneltmiştir. Saygun'un 40'lı yıllarda başlayan eğitimci olarak araştırmaları, ayrıca Türk ve dünya musikisi üzerine 3 ayrı dilde pek çoğu basılmış veya uluslararası etnomüzikoloji konferanslarında yer almış olan yazıları, dünya musiki tarihine ışık tutacak çok önemli kaynaklardır. Daha gençlik yıllarında Milli Kütüphane'deki görevi sırasında yaptığı çeviri kitapları ne yazık ki bugüne kadar basılmamıştır. Saygun, Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yeni yetişecek neslin eğitim altyapısını oluşturmak üzere tüm gerekli teorik, folklorik ve genel müzik bilgisini kapsayan, araştırma ve çalışmalarını kitaplarda toplayarak aynı zamanda büyük bir eğitim öncüsü olduğunu kanıtlamıştır. Etnomüzikoloji alanındaki büyük uzmanlığından ötürü dünyanın belli başlı bütün kültür merkezlerinde konferanslara çağrılmış, çağın diğer bütün yaratıcıları ile görüş, fikir alışverişinde bulunmuştur. Yabancı dillerdeki ilmi yazılarının dışında musiki eğitimine ışık tutmak üzere yine 40'lı yıllarda Musiki Davamız genel başlığı altında yayınladığı çok önemli yazıları vardır. Yoğun araştırma ve çalışmalar Saygun'un engin besteci dağarcığının temel taşlarını oluşturmuştur. Halk musikisi üzerine yaptığı çalışmalardan sonra Saygun'un kişisel değişiminin iyice belirginleştiği 50'li yıllarda büyük hacimli enstrümantal ve orkestra eserlerine yöneldiğini görüyoruz. Saygun'un 1946'da Yunus Emre Oratoryosu'nun ilk seslendirilişinden sonra ünü yurt dışına taşıp, eserlerinin ilk seslendirilişi yabancı orkestralar tarafından yapılmasına rağmen, Türkiye'deki orkestraların Saygun'un eserlerini seslendirmeleri için 20 yıla yakın bir zaman geçmesi gerekmişti. Hikmet Şimşek'in yönettiği bir konserde Saygun'un birinci senfonisini dinleyip heyecanlanan ve onun diğer orkestra eserlerine büyük ilgi duyan Profesör Lessing, bu çekingenliği kıran şef olmuş ve böylece Saygun'un büyük eserleri Türkiye'de de dinleyicisine ulaşmak imkanına kavuşmuştur. 1972 yılında emekli olduktan sonra İstanbul'a, Ulus Mahallesi'ndeki satın aldığı dairesine yerleşen Saygun, son nefesine kadar sürdürdüğü öğretmenlikten de ayrılmayıp İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon hocalığına devam etmiştir. Bu tarihler onun birbiri peşine her biri olay olan büyük eserlerini yazdığı tarihlerdir. Bunların arasında özellikle Köroğlu Operası ile Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan adlı orkestra, koro ve solistler için anıtsal eseri, sanatının zirvelerini meydana getirmektedir. Saygun metnini kendi yazdığı son operası Gılgamış ile en büyük eserini ortaya koyduğuna inanmaktaydı. Saygun uzun yıllar sabırlı ve azimli çalışmalarının semeresini ileri yaşlarında görmeye başlamış, eserleri her geçen yıl daha sık seslendirilirken kendisine yurt içi ve yurt dışında hak ettiği saygınlık ve onur gösterilmeye başlanmıştı. Özellikle 1988 yılında Leningrad'da gerçekleştirilen Dünya Müzik Festivali'nde yaşayan pek çok büyük bestecinin katılımındaki konserlerin en önemlisinin bir Sovyet bestecisi ve 3. senfonisinin icra edildiği konsere ayrılması onu çok mutlu etmişti. Meslektaşları "Bu festivalin zirvesi sizsiniz" sözleriyle onun dünyanın yaşayan en büyük bestecisi olduğunu tescil etmişlerdi. Dakikalarca ayakta alkışlanmış, sahne atılan çiçeklerle dolup taşmıştı. Bu saygının dünya müzik ortamıyla hem kucaklaşması hem de vedası olmuştu. Uzun, sabırlı, çileli ve onurlu bir yolun artık sonu gözüküyordu. 1990 yılı yaz ortasında ağır bir safra kanalı ameliyatı geçirdi. Bu ameliyat sonrasında sağlığını tam olarak kazanması mümkün olmadı. Yorucu ve çileli bir bakım dönemine girdi. Aynı günlerde hocamız buruk bir mutluluk yaşıyordu. Kerem Operası'nın 32 yıl aradan sonra tekrar sahnelenme kararı alınmıştı. Aynı zamanda eski öğrencisi olan Profesör Mesut İktu, eserin en iyi şekilde ortaya çıkması için büyük çaba sarf ediyordu. Saygun bu çok güzel, bir o kadar da karmaşık yapılı eseri yönetmesi için Leningrad Dünya Müzik Festivali'nde 3. senfonisini çok başarılı yöneten tanınmış Sovyet orkestra şefi Feodor Glushchenko'ya bir mektup yazarak operayı onun yönetmesini istediğini belirtti. Glushchenko cevabında 3. senfoniden çok etkilendiğini, bu büyük bestecinin operasını yönetmekten ancak mutluluk duyacağını ve görevi kabul ettiğini, gerekirse bütün angajmanlarından fedakarlık edeceğini bildiriyordu. Ve hazırlıklar başladı. 1990 Eylül'ünde Glushchenko İstanbul'a geldi. Ayrı nedenlerle heyecan içindeki iki sanatçı sadece bir kez bir araya gelebildiler. Kerem Operası 32 yıl sonra görkemli açılışla tıklım tıklım dolu bir salonda sahnelenip dakikalarca ayakta alkışlandığında Saygun artık hayatta değildi. Eserinin büyük bir şef tarafından uzun uğraşlardan sonra mükemmel bir şekilde tekrar canlandırılışının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadı. Glushchenko ve Saygun 3 kez bir araya geldiler. Birincisi Leningrad'da, Saygun'un unutulmaz zafer konserinde. İkincisi İstanbul Ulus'taki dairesinde, hastalığı ilerlemiş olarak. Üçüncüsü ise Zincirlikuyu mezarlığında, hocamızı sevenleriyle birlikte son yolculuğunu uğurlamak üzere. Hiçbir şey, hiçbir engel onu hayatına adadığı iki kutsal görevden alıkoyamadı. Biri yaratıcılığı, ikincisi ise öğretmenlik görevi. Ağır hastalık dönemlerinde bile derslerini aksatmamak için solgun ve zayıf yüzü, titreyen bacaklarıyla vakur ve dimdik odasına çıkmak üzere okulun merdivenlerini tırmanışını hiç unutamıyorum. Ağır çantasını kendisi taşır, ne kadar bitkin olursa olsun öğrencilerinin yardımına izin vermezdi. O her zaman aynı hedefe doğru kimsenin yardımı olmadan tek başına yürümüştü. Saygun'un sağlığını yeniden kazanması için tıpla ilgili tüm kuruluş ve kişiler seferber oldular. Tıbbın bütün imkanlarını kullanmaya çalıştılar. Herkes bir daha yeri doldurulamayacak bu büyük yaratıcıyı biraz daha yaşatabilmek için çırpınıyordu. Son teşhis şifa bulmaz bir hastalık pankreas kanseriydi. Hastanede yatarken bile kendinden çok rahatsız olan eşini düşünüyor, ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Hayat yolculuğunun son durağı olan Florence Nightingale Hastanesi'nde 6 Ocak 1991 günü kaçınılmaz sonu eşi Nilüfer Saygun, yakınları, öğrencileri, doktoru Profesör Aydın Kargı ile acı içinde bekledik. Dünyaya ışık tutan bir büyük deha daha aramızdan ayrılıyordu. Ölümünden birkaç saat önce başucundan ayrılmayan öğrencisi Gülsin Onay'a Almanya'da basılmakta olan Aksak Tartılar üzerine 10 etüt başlıklı eserinin 36. sayfasında gördüğü bir yanlışlığı işaret ederek düzeltmesini istemişti. Öğlen saatleriydi. Saat 18.10'da doktoru Profesör Aydın Kargı yaşama veda ettiğini bildirdi. Kendini önce ülkesine, sonra tüm insanlığa adamış bir büyük insanın ibret verici ve sarsıcı sonuna şahit olmuştuk. Son nefesine kadar bir şeyler vermek, ulu bir ırmak gibi. Türk ulusunun kolektif ruhunun Saygun'da çok güçlü bir ifadesini bulduğuna, onun cumhuriyet kültürünün en sağlam temsilcilerinden biri olduğuna inancımızı hiç kaybetmememiz dileğiyle. Thank you.
Ayrım sonu.